Birinci kaset, ikinci yüz. İyi, iyi, iyi. Fransa ile Çekoslovakya ve Polonya arasında karşılıklı güvence antlaşmaları. Buna göre Almanya bu iki devletten birine saldırırsa Fransa askeri yardım yapacaktı. Locarno antlaşmalarının uluslararası politika açısından kısa ve uzun vadeli sonuçları olmuştur. Kısa vadeli sonuç olarak, savaştan sonra ilk kez Fransa ile Almanya'nın istekleri arasında haklı bir denge kurarak iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirdi. Ayrıca Almanya'yı yeniden Avrupa'nın büyük devletleri arasına alarak Davos planının başlattığı işi bitirdi. Uzun vadeli sonuçlarına gelince bunlar kısa vadeliler gibi olumlu nitelikte değildir. Bir kere tüm savaş sonrası düzenin üzerine oturduğu Versailles Antlaşması'nın başka antlaşmalar ile teyit edilmedikçe bağlayıcı olmadığını, açıkça olmasa bile üstü kapalı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu da Versailles düzeninin iflası demekti. İkinci olarak hükümetlerin kendilerini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen sınırların korunması için askeri harekata girişemeyecekleri açıkça ortaya çıkmıştır. Örneğin İngiltere Fransa ile Belçika'ya verdiği güvenceyi Almanya'nın doğu sınırları için vermemiştir. Bu durum Hitler'in dikkatli gözlemlerinden kaçmayacak ve dış politikasında Polonya ya da Çekoslovakya'ya saldırdığı takdirde İngiltere'nin harekete geçmeyeceği varsayımından yola çıkacaktır. Böylece Milletler Cemiyeti'nin korumaya çalıştığı uluslararası barış ve güvenlik ilk sessiz darbeyi yemiş oldu ve Almanya'ya doğu sınırları konusunda çekingen davranmayabileceği rahatlığını verdi. Milletler Cemiyeti MC'nin önemi tarihte ilk kez yalnız Avrupa'nın değil, yeryüzünün globalleşme sürecine uygun olarak dünyanın öteki kıtalarındaki ülkelerin de üyesi bulunduğu ve barış zamanında kurulan ilk uluslararası kuruluş olmasıdır. MC büyük ölçüde 1. Dünya Savaşı'ndan alınan dersle 1919 yılında kuruldu. Kurulduğu zaman kesitinde Avrupa ittifaklarının savaşın nedeni olduğu anlayışı iyice yerleşmiş bulunuyordu. Bu görüşün geçerliliği bugün yadsınmaktadır. Ama bu mantığa bağlanan Avrupalı liberaller Wilson'ın 14 noktasında anlatımını bulan ilkelerin yeni kurulacak olan uluslararası düzenin temeli olacağını, MC'nin de açık diplomasi yolu ile dış politikanın demokratik denetimi dönemini açacağını umdular. Wilson, MC'yi bir dünya örgütü olarak düşünmüştü. Ama Wilson'ın seçim yenilgisi ve Cumhuriyetçi Parti'den Harding'in başkan seçilmesi sonucu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa politikasından uzak durma ilkesini yeniden benimsemesi, kuruluşu Amerika boyutundan yoksun bıraktı. Öteki kanat güç Sovyetler Birliği zaten kuruluşun dışında bırakılmış olduğundan, MC Avrupa içinde bir güvenlik sistemi kurmayı amaçlayan iki Avrupa devletinin, yani İngiltere ile Fransa'nın elinde kaldı. Kısacası kuruluş amacının aksine MC bir Avrupa örgütü olmaktan kurtulamadı. Avrupa kıtasının dünya politikasındaki düşüşüne bağlı olarak MC'de gelişme olanağı bulamadı ve bir dünya kuruluşu olamadı. Öte yandan MC'nin hizmet edeceği amaçta değişikliğe uğradı. Wilson kuruluşunun barış düzenlemesini geliştirmek ve gerekirse gözden geçirmek için uygun bir mekanizma olabileceği umudundaydı. Fransa ise MC'yi barış antlaşmalarını koruyacak ve yeniden gözden geçirilmesini önleyecek bir kuruluş olarak değerlendiriyordu. Üstelik İngiltere ile Fransa arasında da kuruluşun görevi konusunda anlaşmazlık vardı. Fransa onu Almanya'ya karşı kurulacak güvenlik sisteminin temel direği, İngiltere ise Almanya'yı da içerecek bir uzlaşma sistemi olarak görüyordu. Ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerinin dikkati MC'de açık ve tutarlı bir politika izleyemeyecek kadar iç ve dış sorunlara yönelmişti. En güçlü devletlerin yer almadığı, alanların ise MC'nin amacı konusunda görüş birliğine varamadıkları bu kuruluş daha doğuşunda sakatlanmıştı. Bir uluslararası kuruluşun başarısı, ona yaşam veren antlaşmanın içeriğinden çok üyelerin onu benimsemelerine, desteklemelerine ve amacı konusunda görüş birliğine varmalarına bağlıdır. MC'nin özellikle büyük üyeleri bunların hiçbirini yapmadı. İleride inceleneceği gibi Almanya'nın Ren bölgesini işgali savaştan sonra kurulan güvenlik sisteminin sonunu vurguladı. MC artık gölgeden başka bir şey değildi. Almanya hiçbir sınırlama tanımadan silahlanmaya başladı. Wilson'ın ülkücülüğü ile Fransız gerçekçiliği yıkılarak Avrupa 1914 öncesinin uluslararası sistemine, daha doğrusu sistemsizliğine geri döndü. Büyük küçük her devlet yeniden askeri gücüne, diplomasisine ve güvenliği için ittifaklara dayanmaya başladı. 1914-1918 savaşının galiplerinin üstünlüğü, yeniklerinin ise engeli kalmamıştı. Kısa Locarno döneminden sonra anarşi uluslararası sisteme yeniden egemen oldu. İleride görüleceği gibi MC için öldürücü darbe İtalya'nın Habeşistan'ı işgalidir. 52 üye saldırıya karşı direnmek için birleştiler. Ama sonunda başardıkları bir üyenin idamını seyretmek oldu. Uzak Doğu'da saldırgan Japonya ile Almanya ve İtalya üyelikten çekildiler. MC 1937 yılından sonra ancak çevresinde olup bitenlere gözlerini kapayarak varlığını sürdürdü. İspanya İç Savaşı'nda meşru hükümetin başvurusu karşısında bir şey yapamadı. Çekoslovakya bunalımı ancak böyle bir bunalım olmadığını saptayarak atlatılabildi. 1939 Eylül'ünde 2. Dünya Savaşı'nın çıktığını hiçbir üye MC'ye bildirmek gereğini duymadı. Bir hastanın ölümünden önce son iyileşme belirtisi olarak Finlandiya'yı işgal eden Sovyetler Birliği'ni yeni girdiği örgütten çıkardı. Savaştan sonra da son toplantısını yaparak tüm varlığını Birleşmiş Milletler'e bıraktı. Denize dayanıklı bir gemi, beceriksiz kaptanların yönetiminde alabora oldu. Ancak henüz MC misakının doğrudan ihlallerinin söz konusu olmadığı 1925-1930 döneminde uluslararası saygınlığını sürdürerek ilişkilerin barışçı havasına katkıda bulunduğu söylenebilir. Silahsızlanma ve savaşın yasaklanması. 1. Deniz silahlarında sınırlandırma. 1922 yılında Washington'da toplanan deniz silahlarının sınırlandırılması konferansı, Uzak Doğu'da büyük bir güç olarak ortaya çıkan Japonya ile bölgenin üstün gücü Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabetin sonucu olarak ortaya çıkmış ve belirli bir süre bu güç çatışmasını perde arkasına itmiştir. Bölge ile yakın ilgisi olan bütün devletlerin katıldıkları bu konferans sonunda imzalanan anlaşmada, ülkeler iyi, birbirlerinin Pasifik'teki topraklarına saygı göstermeyi karşılıklı olarak taahhüt etmişler. İyi, Çin'in toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı göstereceklerini belirtmişler ve İİİ, Çin toprakları üzerindeki ekonomik ve ticari fırsat eşitliği politikasını kabul etmişlerdir. Böylece belirli bir süre Pasifik bölgesinde güç dengesi dondurulmak ve Çin'in sömürge statüsü fiilen sürdürülmek istenmiştir. Bunun yanında konferansta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Japonya ve İtalya arasında deniz silahlarını sınırlayan bir antlaşma imzalanmıştır. Buna göre devletler yukarıdaki sıralamaya göre 5,5,5,1.67,1.67 oranlarında savaş gemisi yapmayı kabul ettiler. Yani Amerika Birleşik Devletleri 5 ünite savaş gemisi yaptığı takdirde öteki devletler de belirtilen oranlarda savaş gemisi yapacaklardı. Ancak bu antlaşma Capital Ships denen büyük gemileri kapsamaktaydı. Burada önemli olan nokta bu antlaşma ile İngiltere'nin Trafalgar zaferinden beri yani 117 yıldır elinde bulundurduğu rakipsiz ve tartışmasız deniz üstünlüğünü şimdi ilk kez bir başka devletle, Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşmasıydı. Bundan sonra deniz silahlarının sınırlandırılması konusunda 1930 yılının Ocak ayında Londra'da bir başka konferans toplandı. Bu konferansta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya daha küçük tonajda savaş gemilerinin de sınırlandırılması konusunda anlaşmaya vardılar. Böylece deniz silahsızlanmasındaki çabalar büyük ölçüde başarıyla sonuçlandı. Bunun en önemli nedeni deniz silahlarının büyük, sayılabilir ve denetlenebilir nitelikte olmasıdır. Büyük ölçüde bu yüzden aynı başarı kara silahlarının sınırlandırılması konusunda gerçekleşemeyecektir. 2. Bryant-Kelley Paktı. 1927 yılında yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı'na girişinin 10. yıl dönümünde Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand, Fransa'ya Avrupa'da özel bir prestij sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındaki ilişkilerde savaşı kanun dışı ilan eden karşılıklı bir yükümlülükte bulunulmasını önerdi. İki ülke arasında savaş son derece ufak bir olasılık olduğu için bu önerinin pek bir anlamı yoktu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kellogg ise daha gerçekçi davranarak savaşı ulusal politikanın bir aleti olmaktan çıkarma yükümlülüğünün çok taraflı antlaşmalarla sağlanması önerisinde bulundu. Kellogg'un bu önerisini kapsayan Bryant-Kelley Paktı, 1928 Ağustos'unda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Belçika ve Çekoslovakya arasında imzalandı. Bu pakta daha sonra Türkiye dahil başka devletler de katılacaktır. Ancak pakta üye devletlerin ve özellikle İngiltere ile Fransa'nın içtenlikten uzak politikaları sonucu pakt uzun ömürlü olmayacak. 1930'lardan sonra Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan politikaları paktın anlamını ortadan kaldıracaktır. Buna rağmen Bryant-Kellogg paktı, Locarno döneminin barış ve işbirliği havasını etkileyen önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Sovyet dış politikası. Sovyetler Birliği'nin Bolşevik devriminden sonra ve özellikle 1925-1930 yılları arasında izlediği dış politikada Avrupa'da barışın belirli bir süre içinde olsa yerleşmesinde ve ilişkilerin yumuşamasında etkili olmuştur. Sovyet dış politikasını genel olarak iki geniş döneme ayırmak olanaklıdır. İ. Göreli güçsüzlük dönemi 1917-1939. Bu dönemde Sovyetler Birliği'nin ideolojik amaçları nesnel yeteneklerinin çok üstündedir. Bütün bu dönem boyunca Sovyet önderleri ideolojik görüşleriyle daha güçlü bir düşmana karşı var olmak arasında bir denge aramışlardır. İ. Yeteneklerin artması dönemi 1944 sonrası. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra göreli güçsüzlükten kurtulmuş, önce büyük devlet sonra global devlet, 1980'lerin sonuna kadar da süper devlet haline gelmiştir. Bu son dönemde Sovyetler Birliği'nin nesnel yetenekleri ideolojik amaçların gerçekleştirilebileceği ve somut bir politika biçimine konabileceği bir düzeye yükselmiştir. Bunun böyle olmasında doğal olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra değişen uluslararası ortamın, yani Sovyet ideolojisine belirli bir yakınlık duyan ve yeni bağımsızlığını kazanan devletlerin ortaya çıkmasının da etkisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesi Stalin döneminin önemli bir özelliği, dünya devrimi düşüncesinin ve bu yoldaki girişimlerin ikinci plana atılmasıdır. Bu dönemde Stalin kişisel gücünü arttırmak ve Rusya'da sosyalizmi kurmakla uğraşmaktadır. Kapitalist devletlerle çevrili bir durumda Stalin'in korktuğu bir dış müdahale sonucu rejimin devrilmesiydi. Bu yüzden Sovyet dış politikasının temeli böyle bir dış müdahaleyi olanaksız kılmaya yöneliktir. Ayrıca bu dönemde Sovyetler Birliği üç şeye şiddetle ihtiyaç duymaktaydı. Para ve sermaye, ticaret, diplomatik tanınma. İşte bütün bu unsurların sonucu olarak Sovyetler Birliği 1917-1939 döneminde bir tarafsızlık ve saldırmazlık politikası izlemiştir. Bu politikanın ilk başarısı Almanya ile yapılan ve daha önce değinilen Rapallo Antlaşması'dır. Bu batıdan hoşnutsuz ticarete ihtiyacı olan ve güçlü Polonya'ya karşı iki devletin yakınlaşmasını simgeler. Bu antlaşma gerek Alman gerek Sovyet dış politikasının ilk başarısı olarak düşünülebilir. Daha sonra Türkiye ile 1925 yılında Türk dış politikası konusu incelendiği zaman anlatılacak olan bir tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır. Sovyetler Birliği 1928 yılında sınır komşuları ile imzaladığı Litvanov Protokolü ile yukarıda değinilen Bryant-Kellogg Paktı'nı da yürürlüğe sokmuştur. Böylece 1930 yılına kadar ortaya çıkmış olan ve Locarno dönemi içinde yer alan barışçı gelişmeleri görmüş bulunuyoruz. Şimdi 1930-1939 arası, yani iki savaş arası yıllarının yıkılma dönemini inceleyebiliriz. 4. Yıkılma dönemi 1930-1939. 6 yıl süren bir barış ve işbirliği döneminden sonra Avrupa ve daha sonra da dünya ikinci bir dünya savaşına sürüklendi. Nasıl? İşte şimdi incelenecek olan yıkılma dönemi bu konuda önemli ipuçları verecek niteliktedir. Ekonomik çöküntü. Dünyanın büyük bir savaşa doğru sürüklenmesi, 1919-1931 yılları arasında etkisini göstermiş olan büyük ekonomik çöküntü ile başlar. Bu dünya ekonomik bunalımının nedenleri hem çok karmaşıktır, hem de hala iktisatçılar arasında tartışma konusudur. Bu yüzden burada ayrıntıları üzerinde durulacak değildir. Dünyada globalleşme sürecinin tamamlanmasıyla nasıl yeryüzünün belirli bir köşesindeki siyasal bunalım etkilerini başka yerlerde gösteriyorsa, ekonomik bunalım içinde aynı şey söylenebilir. Kapitalist ekonomik sistem parçalarından birinde ortaya çıkan bozukluğun öteki parçalara da bulaştığı, birbirine bağımlı ve nazik bir bütün haline gelmişti. Bugün için bu tanı daha da geçerlidir. Birçok temel maddenin fiyatı, dünya pazarındaki arz ve talep dengesiyle serbestçe oluşmaktaydı. 1920'lerde ister yerel ister uluslararası düzeyde olsun, üretimin bir bölümü kredi mekanizması ile finanse ediliyordu. Sistem, kredi verenin parasını ileride alacağı, kredi alanında ürettiği malların satışından elde edeceği karla borcunu ileride ödeyeceği anlayışına, yani karşılıklı güvene dayanıyordu. Dar anlamıyla bunalım hisse senetleri borsasında başladı. New York borsasında 1929 Ekim'inde o zamana kadar aşırı spekülasyonla çok yüksek düzeylere ulaşmış bulunan hisse senetlerinde düşme ortaya çıktı. Bu durum doğal olarak hisse senetlerine sahip olanların fiyatlar daha da aşağılara düşmeden ellerinden bu senetleri çıkarmak istemelerine yol açtı. Bunalım hızla mali alandan endüstriye, Amerika Birleşik Devletleri'nden de tüm dünyaya sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya verdiği krediyi ve bu kıtada yaptığı yatırımları durdurdu. O zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya verdiği krediyle bu devlet İngiltere ve Fransa'ya tamirat borcunu veriyor, bu ikisi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşta aldıkları borcu ödüyorlardı. 1925-1929 döneminin ekonomik canlılığını yaratan bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin krediyi kesmesiyle yıkıldı. Bu durum Avrupalının satın alma gücünde azalmaya yol açtı. Fiyatlar düştü ve işsizlik artmaya başladı. Dışarıya en çok borçlu olan Almanya bunalımdan en çok darbe yiyen ülke oldu. Yeni yeni canlanmaya başlayan Alman endüstrisi hükümetinin imdadına yetişemedi. Bunalımdan kurtulmanın bir yolu Almanya ile Avusturya arasında kurulacak bir gümrük birliği olabilirdi. Ancak Versay Antlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle Almanya'nın bu yöndeki önerisi kabul edilmedi. Sonunda 1931 yılında Viyana'daki Kredit Anstalt Bankası'nın iflası ile uluslararası ödemeler mekanizması tam anlamıyla koptu. İflaslar bunalımı daha sonra bütün şiddetiyle ve sırasıyla Almanya, Avrupa, İngiltere ve giderek dünyaya yayıldı. 1931 Haziran'ında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Herbert Hoover'ın teklifiyle ulusal ekonomilere kendilerini toparlama olanağı sağlamak amacıyla borç ödemeleri bir yıl için durdurulmuş, ancak Hoover moratoryumu denen bu tedbirlerde uluslararası ekonomik bunalımı hafifletememiştir. Bu yüzden 1931-1932 yıllarını 1918'den sonraki en kötü yıllar olarak göstermek olanaklıdır. Bunalım aşağıda görüleceği gibi ulusları aşırı ekonomik milliyetçiliğe sürüklemiş, uluslararası ticaret son derece azalmış ve Almanya'da Hitler gibi bir diktatörün iktidarı ele geçirmesini kolaylaştırmıştır. Hitler ve dış politikası. 1. İktidara geçişi. Hitler 1933 Ocağı'nda, yani 3 yıllık depresyondan sonra iktidara geldi. Tahmin edilebileceği gibi Almanya'da ekonomik bunalımının sonucu bir yanda Hitler'in Nazi Partisi, öte yanda komünistler olmak üzere devrimci siyasal hareketlerin hız kazanmasıdır. O zamana kadar bu partilerden hiçbir serbest bir seçimde çoğunluğu elde etmiş değildi. Ancak 30 Ocak 1933'te yaşlı devlet başkanı Hindenburg'un önerisiyle çoğunluğa sahip olmasa bile Reichstag'ın en güçlü partisi durumunda bulunan Nasyonal Sosyalistlerin önderi Hitler şansölye oldu. Hitler'e karşı hemen bir tepkinin ortaya çıkmamasını iki temel nedene bağlayabiliriz. İyi. Hatırlanacağı gibi 1920 yılındaki Kap darbesi genel grevle Hitler'in 1923 darbe girişimi de ordunun müdahalesiyle başarısız olmuştu. Hitler bu başarısızlıktan önemli bir ders çıkardı. İktidara anayasal yollardan ve hukuka uygun bir biçimde ilerleyecek, sonra istediği totaliter devleti kuracaktı. Gerçekten Hitler 30 Ocak 1933 tarihine kadar anayasayı ihlal eden bir davranışta bulunmuş değildir. Şimdi Hitler'e karşı herhangi bir harekette bulunmak, Reichstag'da ikinci büyük parti olan Sosyal Demokratların 1919 yılından beri korumaya çalıştıkları anayasal düzene karşı çıkmak olacaktı. Bu yüzden Sosyal Demokrat Parti, komünistlerin genel grev ve ortak hareket önerilerini reddetti. İyi. Alman politikasında hala belirli bir ağırlığa sahip olan tutucular ise Nazileri kullanarak politikalarına daha geniş bir destek toplamak istediler. Ancak tam tersine Hitler onları kullandı. Hitler iktidara geçtikten hemen sonra yeni seçimler için Reichstag'ı dağıttı ve yapılan seçimlerde sandalye sayısını arttırdı. Bu noktalardan sonra anayasa ve hukuka bağlılığı da bir kenara attı. Nazi Partisi dışında bütün partileri kapattı. Siyasal faaliyetleri yasakladı. 1934 Ağustos'unda Hindenburg'un ölümü üzerine hükümet başkanlığının yanında devlet başkanlığını da alarak Almanya'nın führeri haline geldi. 2. Görüşleri. Hitler'in görüşlerinin bir bölümü, Aryan ırkının üstünlüğünü savunan 19. yüzyıl ırkçı düşünürlerinin kitaplarından kaynaklanmaktadır. Bu ve buna ilişkin doktrinler, Hitler'in hapisteyken yazdığı ve son derece tutarsız, edebiyat ve bilim değeri olmayan Kavgam adlı kitabında anlatım bulmaktadır. Hitler'in ve dolayısıyla Nazilerin doktrin ve uygulamalarını biçimlendiren ikinci unsur, Birinci Dünya Savaşı siperlerindeki dayanışma, dostluk ve bir yere bağlı olma duygusudur. Bu yüzden Naziler, savaş zamanının bu birleştirici duygularını harekete geçirmek amacıyla partilerine askeri bir hava vermişlerdir. Üniforma giyerler, birbirlerine her fırsatta selamlarlar, büyük ve gösterişli yürüyüş ve seremoniler düzenlerler ve fırsat düştükçe komünist ve öteki rakipleriyle sokak kavgalarına girişirlerdi. Dolayısıyla Almanya'da ekonomik bunalımın etkisiyle fakirleşen, giderek toplumun dışına itilen ve benliğini eski güçlü Almanya'da arayan orta ve aşağı orta sınıf insanı ile gençler, Nazilerin saflarında büyük bir amaç birliği, etkili bir hoş geldin buldular. Bütün bu anlatılanlar bir de nefret edilen düşman, yani Yahudi düşmanlığı ile birleşince Nazi hareketi büyüyüp güçlendi. Alman halkının ancak küçük bir bölümü Nazi doktrininin saçmalıklarına inanmışsa da çok azı tümüyle karşı çıkmıştır. Zaten gizli Nazi polisinin kısa sürede etkin bir hale gelmesiyle örgütlü direnme olanağı da ortadan kalkmıştır. Ancak kiliseler ve yüksek rütbeli subaylar belirli ölçüde bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Bağnaz Nazilerin gözünde Hitler tarafından belirlenen ulusal amaçlara tam bir teslimiyet dışında her düşünce vatana ihanet olduğu için kilise ve ordu ile Nazi Partisi arasındaki ilişkiler hiçbir zaman pürüzsüz olmamıştır. Hitler Almanya'nın büyüklüğünü yeniden kurmak düşüncesindeydi. Bu ancak saf Alman ırkının Yahudiler, Slavlar ve öteki düşük ırklardan temizlenmesiyle mümkün olabilirdi. Bu yüzden on binlerce yetenekli, iyi eğitim görmüş Alman yurttaşını ya yok etti ya da yabancı ülkelere sürdü. Bunlar Türkiye'de de olduğu gibi onları kabul eden ülkelerin kültürel ve entelektüel yaşamını zenginleştirmişlerdir. Doğal olarak Almanya'nın büyüklüğüne kavuşması için yapılacak ikinci iş, güçlü bir ordu ile Flander düzlüklerinden başlayıp Ukrayna'nın ortasına kadar bütün Almanları aynı devletin sınırları içine almaktı. Hitler kitabında Almanya bir dünya gücü olmak zorundadır, yoksa ortada Almanya diye bir şey kalmaz diyordu. Hitler dünya gücü terimini kullanırken herhalde Wilhelm Almanyası'ndan, yani Orta Avrupa'da başat bir devletten daha geniş bir güç düşünüyordu. Avrupa'ya sıkışıp kalan bir Almanya'nın ileride çember altına alınması olasılığı çok güçlüydü. İşte bu dünya gücünün sınırları içinde Yahudi sorunu da nihai çözüme ulaşacaktı. Bir ırkın tüm olarak ortadan kaldırılması, yani genosit. Bu anlatılanlardan sonra Hitler'in Birinci Dünya Savaşı'ndan beri geliştirdiği genel programının birbirini izleyen 5 noktayı içerdiği anlaşılmaktadır. Önce Almanya'da siyasal denetim ele geçirilip toplumun Nazi dışı siyasal unsurlardan temizlenmesi gerekiyordu. İkinci olarak Versailles düzenlemesi ortadan kaldırılarak Almanya Orta Avrupa'da başat güç durumuna getirilecekti. Bu iki aşamada savaşa gerek yoktu. Üçüncü olarak savaş yoluyla Sovyetler Birliği yok edilecek ve böylece Almanya'yı Wilhelm döneminden beri kemiren Yahudi ve aşağılık Slav vasilleri bir daha rahatsızlık vermeyecekti. Bu durumda Almanya tüm Avrupa'da başat güç, Fransa ve İtalya'da uyduları olacaktı. Dördüncü aşamada Almanya öncelikle Kuzey Afrika'da büyük bir sömürge imparatorluğu kuracak ve bunun için gereken deniz gücüyle dünyanın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya ile birlikte 4 gücünden biri olacaktı. Son olarak Hitler kendinden sonra gelen Alman kuşağının Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üstünlüğü için mücadele edeceğini düşünüyordu. Görüleceği gibi Hitler Napolyon'dan sonra Avrupa'nın en geniş ufuklu önderidir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki Hitler aynı zamanda son derece pragmatik bir fırsatçıydı. Güçlüklerle karşılaştığında genel programında geçici değişiklikler yapmakta duraksamamıştır. 3. Dış politikasının ana hatları. Bu genel program içinde Hitler'in uyguladığı dış politika 3 aşamadır. İ. Almanya'nın Versay Barış Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtarılması. İ. Almanya dışında yaşayan bütün Almanların Alman sınırları içine alınması yoluyla bir ulus bir devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi ve İ. Hayat sahası politikasıyla Alman devletinin gönencinin ve mutluluğunun en üst düzeye çıkarılması. Dikkat edilirse bu üç aşamadan ilk ikisi sınırlı, somut politikalardır. Çünkü Versay Antlaşması'nın Almanya'yı kısıtlayıcı hükümleriyle Almanların çoğunlukta bulundukları bölgeler bellidir. Örneğin içinde bir Alman azınlığının bulunmadığı ve Versay Antlaşması'nın ihlaliyle topraklarının işgalinin söz konusu olmadığı İngiltere için Hitler'in böyle bir politikayı uygulaması çok yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Ancak üçüncü aşamanın, yani hayat sahasının sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceği, hangi ülkelerin topraklarını içine alacağı tam belli değildi. İşte büyük ölçüde bu yüzden Hitler dış politikasının ilk iki aşamasını gerçekleştirirken büyük bir direnme ile karşılaşmamış, yakın güvenlikleri tehdit altında bulunmayan Avrupa'nın öteki büyük devletleri kendilerine dokunulmayacağı düşüncesiyle etkili bir işbirliğine gidememişlerdir. Ancak Almanya dış politikasının üçüncü aşamasını gerçekleştirmeye başlayınca, yani ileride görüleceği gibi Çekoslovakya'nın tümünü işgal edince, bu devlete karşı etkin tedbirler alınmaya çalışılacaktır. Alman saldırısı ile İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, bu tedbirlerde geç kalındığının en açık kanıtıdır. Hitler'e dışarıdan ilk tepkiler. Almanya'nın Versay zincirlerini kırma politikasına karşı Batılı devletlerin ilk tepkisi, o zamana kadar işbirliği önerileri reddedilmiş olan Sovyetler Birliği'nin dostluğunun aranması çabalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri 1933 yılında Sovyetler Birliği'ni tanıdı, bir yıl sonra bu devlet Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi ve 1935'te Fransa ile Sovyetler Birliği arasında bir ittifak antlaşması imzalandı. 1934 yılında Almanya'nın Avusturya'yı ilhak teşebbüsü karşısında bu devletin Balkanlar ve Orta Tuna bölgesinde bir tehdit unsuru olmasını istemeyen Mussolini İtalya'sı, Avusturya-İtalya sınırındaki stratejik Brenner geçidine 200 bin kişilik bir ordu yığdı. Hitler'in Versay ile öngörülmüş bulunan plebizit sonucunda Saar bölgesini Alman toprakları içine katması uluslararası hukuka uygun bir davranıştı. Ama bu zengin endüstri bölgesi böylece Almanya'nın eline geçiyor ve ileride güçlenmesine temel hazırlanıyordu. Ancak 1935 yılında aynı antlaşmanın Almanya için zorunlu askerlik sistemini yasaklayan hükümlerine aykırı olarak bu sistemi yerleştirmesi karşısında İngiltere, Fransa ve İtalya Alman revizyonizmine karşı ortak bir cephe kurma kararını aldılar. Böylece 1935 Nisan'ında 3 devlet arasında Schitrize antlaşmaları imzalandı. Bunlara göre İ, Almanya'nın revizyonist hareketleri protesto ediliyor, İ, Locarno antlaşmalarına olan bağlılık bir kez daha teyit ediliyor ve İ, Avusturya'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü garanti ediliyordu. Alman tehdidine en açık durumda olan Fransa bu tedbirlerle yetinmedi. Zaten Schitrize'dan önce 1935 Ocağı'nda Laval-Mussolini antlaşmaları ile İtalya ile Avusturya'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda güvence vermişti. Daha önce değinildiği gibi 1935 Mayıs'ında bir de Sovyetler Birliği ile ittifak imzalandı. Bu ittifaka göre taraflardan biri kendisinin kışkırtması olmaksızın bir Avrupa devletinin Almanya denmek isteniyor, saldırısına uğrarsa öteki taraf bütün gücüyle saldırıya uğrayana yardım edecekti. Aynı tarihte Sovyetler Birliği Çekoslovakya ile bir ittifak imzaladı. Ancak bu ittifakın özelliği yardım yükümlülüğünün işlemesinin Fransa'nın da yardıma gelmesine bağlanmış olmasıydı. Eğer Almanya Çekoslovakya'ya saldırır ve öteki Avrupa devletleri bu saldırıya karşı harekete geçmezlerse Sovyetler Birliği Almanya karşısında yalnız kalmak istemiyordu. Görüleceği gibi 1935 yılına gelindiğinde Hitler revizyonizme karşı gerçekleştirilenler Avrupa'nın büyük devletlerinin hep birlikte sarsılmaz bir statüko inancıyla giriştikleri tedbirler değildir. Bunların dağınık ve çoğu kez koşullara bağlanmış niteliği Hitler'in dikkatli gözlemlerine konu oldu. Anladı ki adım adım hareket ettiği, buna uluslararası ilişkilerde salam taktiği adı verilmektedir. Büyük devletlerin yakın çıkarlarına doğrudan dokunmadığı ve Avrupa'daki çıkar çatışmalarını kullandığı sürece dış politikasının ilk iki aşamasını fazla gürültü koparmadan gerçekleştirebilir. Üçüncü aşamaya geldiği takdirde ise zaten Atağlan Üsküdar'ı geçmiş olur. Almanya ilk iki aşamanın gerçekleşmesinden aldığı yeni güçle hayat sahası politikasını başlatabilirdi. Bu konuda kendisine İngiltere yardımcı da olacaktır. İngiltere'nin yatıştırma politikası. 1. Yatıştırma felsefesi. İngiltere karmaşık ittifaklar sistemini Avrupa barışının 1914'te bozulmasının temel nedeni olarak değerlendirdi. Bundan böyle artık üçlü ittifak ve üçlü itilaf gibi düzenlemeler yapılmamalıydı. Bunu sağlamanın yolu da İngiltere'nin Avrupa devletleriyle ittifak ilişkisine girmemesiydi. Dolayısıyla 1920 ve 1930'larda Birinci Dünya Savaşı öncesi durumunu yeniden yaratmamak için Fransa ile herhangi bir bağ kurmamaya çalıştı. Bu durumda Fransa Hitler'e karşı yalnız kaldı ve 1935 ile 1938 yılları arasında öteki Avrupa devletlerinden önemli bir destek bulamadığı için Hitler'e ödün üzerine ödün verdi. İngiltere ise Avrupa'nın en güçlü devleti olarak gördüğü Fransa ile Almanya arasında dengeleyici bir rol üstlendi. 1938 ilkbaharına gelindiğinde Fransa'ya Almanya'nın Çekoslovakya'ya ait bulunan Sudetler bölgesini işgal etmesi durumunda bile bu devlete karşı savaşa girmeyeceğini bildirdi. Bu yılın Eylül'ündeki Münih konferansında da bölge Almanya'ya verildi. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain, yatıştırma politikasının imprisonment policy simgesi haline gelmiştir. Temel anlayışı savaşın açtığı yaraları sarmak ve Versay Antlaşması'nın haksızlıklarını gidermekti. Bu antlaşma ile Almanya'nın elinden sömürgeleri alınmış, savaşın tüm sorumluluk ve suçu üzerine yüklenmiş, silahsızlandırılmış ve Ren bölgesi askerden arındırılmıştı. Ayrıca savaş sonu düzenlemesiyle doğuda bazı Alman bölgeleri Polonya'ya bırakılmıştı. İşin önemli bir yanı bu uygulamanın Wilson ilkeleriyle bağdaşmamasıydı. Etnik ve dil bakımından bir ulusun üyelerinin tek bir ulus devlet içinde yaşaması. Dolayısıyla Almanya 1936'da Ren bölgesini silahlandırırken, 1938 yılında Avusturya'yı ilhak ederken ve Çekoslovakya'nın Almanca konuşulan Sudetler bölgesinin kendisine verilmesini isterken, Chamberlain'e göre milliyetler ve kendi geleceğini belirleme, self-determination ilkelerinden hareket etmekteydi. İngiltere buna karşı çıkamazdı. Ancak Hitler 1939 yılının Mart ayında Çekoslovakya'nın öteki bölgelerini de işgal edip milliyetler ilkesini çiğnediğinde ve hayat sahası politikasına başladığında Chamberlain yatıştırma yoluyla barış arama çabalarını bir kenara bıraktı. O noktaya kadar Birinci Dünya Savaşı'nı önleyebilecek olan tedbirlerle gelecek bir savaşın engellenebileceğine inanıyordu. 2. İngiliz-Alman Deniz Silahları Antlaşması. Yatıştırma politikasının ilk ve en önemli belirtisi İngiliz-Alman Deniz Silahları Antlaşması ile ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki İngiliz-Alman Deniz Silahları yarışının yeniden canlanmasından ve Almanya'nın denizlerde İngiltere'den daha güçlü bir hale gelmesinden endişelenen İngiltere, Alman deniz gücünü bir antlaşma ile sınırlandırmak istedi. Karşılıklı noktalarla varılan antlaşmaya göre Almanya deniz gücünü İngiltere'ninkinin %35'inin üstüne çıkarmamayı kabul etti. Buna karşılık İngiltere Almanya'nın denizaltı yapmasına rıza gösterdi. Böylece Versay Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden biri ortadan kalkmış ve Almanya bir sınırlamadan daha kurtulmuş oldu. Bu antlaşmadan sonra şu söylenebilir. 1935 yılından sonra Avrupa'da artık bir Versay sistemi yoktur. Fransa'nın 15 yıldır sürdürmeye çalıştığı düzenleme çökmüştür. Bundan sonra uluslararası sistemde düzenleyici unsur, devletlerin kaba güçleri ve bunu kullanan diktatörlerdir. Uzak Doğu'da Japonya'nın yanında Avrupa'da Almanya ve İtalya, 1935 yılından sonra açıkça saldırgan bir dış politika izleyecekler. Buna karşı ortaya konan mücadele dünyayı ikinci bir dünya savaşına sürükleyecektir. İtalya'nın Habeşistan'ı işgali. 1. Nedenleri. İtalya'yı Habeşistan'ı işgale iten nedenleri temel ve hızlandırıcı olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Başlıca temel neden demografidir. İtalya giderek artan nüfusun yarattığı sorunlara Birinci Dünya Savaşı'ndan önce geçici bir çare bulmuştu. Başta Amerika Birleşik Devletleri'ne olmak üzere başka ülkelere göç. Ancak savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin göç kapısını kapatması üzerine İtalyan hükümeti başka ve uzun vadeli çareler aramaya başladı. Bunların başında fazla nüfusu sömürgelere yerleştirmek geliyordu. İtalya'yı Habeşistan'ı işgale iten temel nedenlerden ikincisi ise hızla gelişmekte olan ekonomisine ham madde kaynakları bulmak çabasıdır. 1929-1930 dünya ekonomik bunalımından sonra devletlerin uygulamaya başladıkları milliyetçi ekonomik politika yüzünden tıpkı Japonya gibi İtalya'da bu ham maddeleri uluslararası ticaret yoluyla bulmakta güçlük çekmekteydi. Hızlandırıcı nedenlerin başında Habeşistan'ın gün geçtikçe güçlenmesi gelmektedir. 1930'da imparator olan Haile Selasiye, Batı Avrupa devletleri ile yakın ilişkiler kurarak Habeşistan'ı modernleştirmek ve askeri bakımdan güçlendirmek peşindeydi. Şimdi bu devlet uygun bir limana sahip olmak için İtalya'nın sömürgeleri olan Eritre ve İtalyan Somalisi üzerinde baskı yapmaya da başlamıştı. İtalya Habeşistan tam güçlenmeden bu sorunu çözmeye karar verdi. Hızlandırıcı nedenler arasında Fransa ile İngiltere'nin yumuşak tutumlarını da saymak gerekir. Mussolini daha önce sözü geçen Laval-Mussolini antlaşması sırasında Fransa'nın İtalya'nın Afrika'da girişeceği bir askeri harekata karşı sert bir tutum takınmayacağını anlamış, Fransa ile İngiltere'nin daha çok Almanya'dan endişelendiklerini ve dikkatlerini o yönde topladıklarını sezmişti. Üstelik o sıralarda bu iki devletle Şitriza cephesini de kurmuştu ve haklı olarak bu iki devlete yaptığı hizmet karşılığında Habeşistan'ı işgal ederse büyük bir tepkiyle karşılaşmayacağını düşünüyordu. İtalyan işgali 5 Ekim 1935'te başladı. Üyelerinden birine karşı girişilen bu açık saldırı karşısında hemen toplanan MC Konseyi, İtalya'yı saldırgan ilan ederek üye devletlerden İtalya'ya karşı zorlama tedbirleri uygulamalarını istedi. Konseyin aldığı karara göre İtalya'ya stratejik nitelikte maddeler ve malzeme verilmeyecek, kredi açılmayacaktı. Ancak zorlama tedbirleri başarılı olmadı. Çünkü zorlama tedbirlerine küçük devletler sonuna kadar uymuşlarsa da Avrupa'nın bu kararı alan büyük devletleri pek aldırış etmemişler, örneğin el altından kömür satmaya devam etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri de her iki tarafa silah satışını durdurunca, tıpkı birkaç yıl sonra İspanya hükümetinin başına gelecek olan durum gibi, Habeşistan hükümeti güçlü İtalya'ya karşı kullanacağı silahları bulmakta güçlük çekmiştir. Bütün bunların sonucu olarak İtalya 1936 Mayıs'ında Habeşistan'ın işgalini tamamladı ve İtalya Kralı aynı zamanda Habeşistan İmparatoru unvanını aldı. Haile Selasiye ise mücadeleye dışarıdan devam etmek üzere ülkeden ayrılacaktır. 2. Sonuçları. İyi. İtalya'nın Habeşistan'ı işgalinin en önemli sonucu Almanya'nın bu fırsattan yani dikkatlerin Afrika'ya çekilmesinden yararlanarak Versay Antlaşması'nın son hükmünü de ortadan kaldırması ve silahsızlandırılmış bulunan Ren bölgesine askerini sokmasıdır. Hitler bu davranışına gerekçe olarak milletler cemiyetinin uluslararası politikada etkin bir rol oynayamadığını ve bu nedenle Almanya'nın kendi güvenliğini kendisine sağlaması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu uluslararası ilişkilerin o günkü yapısı içinde pek de yabana atılır bir gerekçe değildir. Böylece uluslararası bunalımlardan ve istikrarsızlıktan en çok totaliter ve saldırgan devletlerin yararlandığına ilişkin tarihsel genelleme bir kez daha doğru çıkmıştır. İyi. İşgalin ikinci sonucu, imparatorluk yolunu şimdi tehlikede gören İngiltere'nin Akdeniz'de İtalya'nın başka girişimlerine karşı tedbirler aramaya başlamasıdır. Bu tedbirler arasında Akdeniz devletleri olan Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'nın dostluklarını araması ve bir İtalyan saldırısı karşısında bu devletlerle garanti ilişkilerine girişmesi sayılabilir. Böylece 1936 yılında ileride Türk dış politikası bahsinde görüleceği gibi bir Akdeniz paktı ortaya çıkmıştır. İyi. İtalya'nın Habeşistan'ı işgalinin üçüncü sonucu, o zamana kadar birbirlerinin davranışlarından sürekli kuşku duymuş olan İtalya ile Almanya'nın yakınlaşmaları ve Berlin-Roma mihverini kurmalarıdır. Bir kere Akdeniz'de şimdi İngiltere ile rekabete giren İtalya, deniz aşırı bir imparatorluğu korumak zorundaydı ve bu da güçlü bir Avrupa devletinin desteği olmaksızın pek kolay görünmüyordu. İkinci olarak Fransa'da sosyalistlerden Léon Blum'un bir halk cephesi hükümeti kurması, Fransız-İtalyan ilişkilerini soğutmuş ve böylece bir yıl önce imzalanmış bulunan Laval-Mussolini Antlaşması'nın ruhu ortadan kalkmıştı. Ayrıca İspanya'da da bir halk cephesi hükümetinin kurulması ve 1936'da bu ülkede bir iç savaşın çıkması, bir yanda İngiltere ve Fransa ile öte yanda İtalya'nın ilişkilerini olumsuz yönde etkilemişti. İşte bu koşullar altında İtalya kendisine Avrupa'da destek aramaya başladı. Bu devlet İtalya gibi faşist bir rejime sahip ve dış politikası revizyonist olan Almanya'dan başkası olamazdı. Ayrıca Almanya Milletler Cemiyeti'nin İtalya'ya karşı uyguladığı zorlama tedbirlerine de katılmamış, Habeşistan'ın işgali boyunca İtalya için yaşamsal önemi olan kömür vermişti. İtalya'nın Habeşistan'ı işgalinden sonra bu devletin Avusturya'ya karşı ilgisinin azalması da Almanya ile İtalya arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasında önemli rol oynamıştır. Daha önce değinildiği gibi Avusturya'nın geleceği konusu iki ülke arasında sürtüşmelere yol açmaktaydı. İşte bütün bu gelişmelerin sonucu olarak 1936 Ekim'inde Berlin-Roma mihveri kurulmuştur. Daha sonra Berlin-Tokyo mihverinin oluşması ile Berlin-Roma-Tokyo üçgeni tamamlanacak ve böylece İkinci Dünya Savaşı'nın bir tarafı açıkça ortaya çıkacaktır. İspanya İç Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nın provası nasıl Bosna-Hersek'te yapılmışsa, İki savaş arası döneminin en önemli ve belki de İkinci Dünya Savaşı'nın provası sayılabilecek olayı da uluslararası politikada son zamanlarda adı geçmeyen bir ülkede, İspanya'da ortaya çıktı. Kısaca İspanya'nın yakın geçmişine bakarsak, 1923 yılında kurulan dikta rejimi 1930'da yıkılmış, Kral 13. Alfons tahttan çekilince demokratik bir cumhuriyet kurulmuştu. Ancak İspanya'da demokratik gelenek pek güçlü olmadığı için yeni rejim bir yanda kralcı ve tutucular ile öte yanda anarşist ve komünistler arasında nazik bir dengeye dayanıyordu. Böylesine bir siyasal havada ve 1936 Temmuz'unda İspanya'nın Fas'taki birliklerinin komutanı olan General Franco askeri bir isyanla İspanya'ya geçti. Bu Madrid'deki meşru halk cephesi hükümetine karşı sağcı ve kralcı bir ayaklanmadır. Franco fazla bir direnme ile karşılaşmaksızın İspanya'nın batı ve güneyine egemen oldu ve hükümet de Valencia'ya çekilerek ayaklanmaya karşı mücadeleye girişti. Böylece İspanya'da 3 yıl sürecek olan ve büyük Avrupa devletlerinin de karıştıkları bir iç savaş başlamış oldu. Bu isyan hareketi İspanya'da olduğu kadar Berlin ve Roma'da da planlanmış, bu devletler hemen General Franco'nun yardımına koşmuşlardır. Franco'nun iktidarı eline geçirmesi ilk bakışta Fransa ve İngiltere gibi Batı Avrupa devletlerinin çıkarlarına aykırı görünüyordu. Mihver devletleri İspanya hükümeti üzerinde etkili oldukları takdirde İngiltere'nin yaşamsal Akdeniz İmparatorluk yolu kapatılabilir, Fransa doğudan olduğu kadar şimdi güneyden de mihver kıskacı arasında kalabilir ve Afrika sömürgeleri ile bağlantısı kesilebilirdi. Ancak bu iki devlet iç savaşa karışmak istemediler. Karışıldığı takdirde bunun Avrupa çapında bir savaşa yol açabileceğinden korkuyorlardı. İngiltere'nin ısrarı ile 1936 Ağustos'unda Londra'da bir karışmazlık komitesi kuruldu. Komitenin aldığı karara göre her iki tarafa da yardım gönderilmeyecekti. Burada uluslararası hukuk açısından ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü karara göre asiler olduğu kadar meşru merkezi hükümet de dışarıdan yardım alamıyor ve böylece asilerle meşru otorite aynı statüye indiriliyordu. Karışmazlık komitesinin aldığı bu karara tahmin edileceği gibi İngiltere ile Fransa uymuş ama Almanya ile İtalya uymamıştır. Hatta İtalya General Franco'ya 100 bin kişilik bir ordu, Almanya ise bol miktarda silah ve cephane göndermiştir. Dünyanın dört bir yanında 35 bin kadar gönüllü, merkezi hükümetin yani cumhuriyetçilerin yanında savaşmışsa da İtalya ve Almanya'nın da yardımı ile General Franco 1939 yılında İspanya'ya tam anlamıyla egemen olmuştur. Sovyetler Birliği ise cumhuriyetçilere yardıma geç başlamış, az yardım yapmış ve çabuk kesmiştir. bu devlet daha çok diplomatik destekte bulunmuştur. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Batı Akdeniz'de yeni bir faşist rejim daha ortaya çıkmış bulunuyordu. Mihver devletlerinin kaba gücü bir kez daha başarılıydı. Almanya'nın Avusturya'yı ilhakı, Anschlupp. Almanya'nın 1938 yılının Mart'ında Avusturya'yı ilhakı hem Alman dış politikası hem de Avrupa gelişmeleri açısından önemlidir. Bir kere bu olay Almanya'nın dış politikasının ikinci aşamasına, yani bir ulus bir devlet politikasına geçtiğini açıkça ortaya koymuştur. 1938 yılına gelindiğinde Almanya için artık bir Versay sorunu kalmış değildi. Şimdi Hitler devletin sınırları dışında yaşayan Almanları yeni Alman Reich'ın sınırları içine almak istiyordu. 1938 yılı birçok bakımlardan bu politikayı uygulama alanına sokmak için son derece uygun görünüyordu. İspanya'da bir iç savaş başlamış, Japonya ise uzak doğuda Çin'e saldırmıştı. Böylece Avrupa'da Almanya'nın karşısına çıkabilecek devletlerin dikkatleri bu iki alana dönmüştü. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.